TR724 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın "Yürekli bir savcı yok mu?" diyenlere cevabım başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Ülkenin içine sürüklendiği Gayya kuyusundan ayrıntılar ifşa edildikçe insanlar hayretler içinde anlatılanları takip ediyorlar. Pek çok kişi ortaya konulanlardan sonra "Yürekli bir savcı yok mu bu ülkede?" diye niçin soruşturma başlatılmadığından yakınıyor. Bu tarz yakınmalar tek adam rejiminin kökleşmeye başladığından bu yana zaman zaman duyuluyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in kimi zaman itirafa varan ifşaatlarının başlamasından bu yana moda oldu. Modanın sirayet eden bir tarafı vardır bilirsiniz. Bir miktar bulaşıcıdır. Bir tarz, kıyafet, söylem, davranış bir kez moda olmaya görsün. Çoğu kez insanlar kendini onun dışında tutmaya çekinir hale gelir. Yolsuzlukları, rüşvetleri, hırsızlıkları, ahlaksızlıkları, hayatlara kıymayı ve daha akla gelmedik pek çok olayı duyunca hemen ağızlardan aynı söz dökülüyor. Bu ortaya konulanları araştıracak bir savcı yok mu bu ülkede? Bir yiğit çıkmayacak mı? Türkiye'de hukuksuzluk tarihin her döneminde vardı. Buna karşı bir şekilde hukuksuzluğun önünü alabilecek devletin organları bulunuyordu. Toplum, hukukun kaplumbağa hızıyla da olsa ilerleyip bir şekilde hedefine varacağına inanırdı. En azından büyük çoğunluğun yaklaşımı böyleydi. Hukukun raydan çıkarıldığı tarih 12 Eylül 2010 tarihidir. Bunu bir tarafa not edin. Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulduğu günden bahsediyorum. Hani şu evet hayır tartışmalarının en derin yaşandığı referandum vardı ya. Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeniden yapılandırıldığı o referandumdan söz ediyorum. 12 Eylül 2010 referandumunda Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkının tanınması ve 12 Eylül 1980 darbecilerinin yargılanmasının önünde engel olan geçici 15. maddenin kaldırılması öteki yapılacaklar için verilmiş birer rüşvetten ibaretti. O referandumda ben de sunulan rüşvete iştahla dalıp asıl yapılmak istenenleri algılayamadığımı itiraf edeyim. Neyse bu yazının konusu pişmanlıklarımı dile getirme olmadığı notunu düşüp devam edeyim. Yasamayla yürütme Türkiye'de AK Parti iktidarından önce de tek eldeydi. Meclis çoğunluğunu ele geçiren parti ve onun lideri hem yasamayı hem yürütmeyi kontrol ediyordu. O tarihte yapılan anayasa değişiklikleriyle yargıya siyasetin elinin bulaşmasının önü açıldı. Referandumdan %58 evet oyu çıkmasından itibaren artık üçüncü erk olan yargı hükümetin kontrolüne adım adım geçmeye başladı. Yargıtay'ın başına sınıf arkadaşının getirilmesi ardından Bülent Arınç'ın söylediği gibi kurban olduğum Allah verdikçe verir oldum. Bazen rastlantılar acımasızlığını doğrudan ortaya koyar. Türkiye'de bu lafı biraz çevirip söylemek gerek sanıyorum. Meşhur denk geldi durumu. Yok mu yiğit bir savcı diye sokaktaki sıradan insandan, ana muhalefet liderine kadar hemen pek çok kişi bu soruyu sorarak ülkede savcı aradığı günlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırları davası olarak kamuoyuna yansıtılan olayla ilgili karar verdi. Suriye'ye silah sevkiyatı yapıldı. Bunların da iktidar tarafından iddia edildiği gibi insani yardım olmadığı, doğrudan iktidarı elinde tutanlar tarafından silah kaçakçılığı yapıldığının anlatıldığı günlerden hemen sonra geldi bu Yargıtay kararı. Sedat Peker'in bu tırlarla silah kaçakçılığı yapıldığına ilişkin anlatılanları vay anasına be diye izleyip yok mu bu ülkede bir savcı diye dolaşanlar, bu tırların durdurulup aranması kararını veren savcıya ilişkin kararı ağızlarına alıp tek bir cümle bile etmediler. Biri de ortaya çıkıp bizim aradığımız yiğit savcı buradaymış. Silah dolu tırları durdurup aratma kararı veren Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a verilen hapis cezasını Yargıtay Ceza Genel Kurulu onaylamış. Silah kaçakçılığı yapanlar MİT tırı diye bunları topluma yutturmaya kalkmış dediğini duyan oldu mu? İşte sizin aradığınız yiğit savcı yıllardır hapiste yatıyor. Size daha açık bir şey söyleyeyim. Bu yiğit savcı var ya, ileride Türkiye'yi savaş suçu işleyen ülke konumundan kurtaracak. Suriye Savaşı dosyası Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açıldığında Türkiye bu savcının aldığı durdurma ve arama kararıyla kendini aklamaya çalışacak. Türkiye'yi o gün savunanlar devlet mekanizması harekete geçti ve üzerine düşeni yaptı. Silah taşıyan tırlar durdurulup arandı. Silahın kimlere ait olduğu ortaya çıkarıldı diyecek. Dün akşam haberlere göz atarken baktım muhalefetin deve dişi gibi isimleri yine bütün bu ortaya saçılanları araştıracak bir yiğit savcı yok mu diye yargı mensuplarına sesleniyorlar. benzeri bir adımı atan meslektaşına verilen 22 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmişken, hangi savcı çıkıp da Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatabilir? O yiğit savcıların binlercesi ya hapiste ya da maişetini temin edebilmek için semt pazarında önüne koyduğu bir iki kasayla pazarcılık yapıyor. Bütün bunlar işin ayrı tarafı. Esas itibariyle olup bitenleri soruşturacak hiçbir savcının çıkmıyor olması daha iyi. Bu dönemde başlatılacak her soruşturma siyasetin müdahalesiyle akamete uğrayacak. Bundan daha büyük risk ise açılacak soruşturma suçu ve suçluyu ortaya çıkarmaktan çok olanları örtbas etmeye dönük olacak. En iyi ihtimalle sonuca yönelik soruşturma yerine oyalamaya dönük olma durumu var. Onun için şu sıralarda soruşturma açılmaması daha iyi. Tabii bir de açılmadıkça, birileri de yeni ifşaatlarda bulunmaya devam ettikçe toplumda belli isimlere karşı uzaklaşma daha çok olacak.